akılda kalanlar.
Sevgili dinleyiciler, yine bir Akılda Kalanlar programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, kendi tabirim bu, beni bağışlasın, bir derviş-i seyyah, Mehmet Sılay, Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz. Mehmet Sılay Beyefendi size kısaca tanıtacağım. Mehmet Sılay Bey, 1947 yılında Hatay'ın Altınöz ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu oldu. Arkasından ihtisasını Almanya'nın Essen Üniversitesi'nde, Essen kentindeki Essen Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Uzun yıllar muhtelif illerimize görev yaptı. En son İskenderun Devlet Hastanesi'nde başhekimiydi kendisi. Sonrasında siyasete gönül verdi ve 20. dönem Refah Partisi Hatay Milletvekilliği görevini deruhte etti. Ama asıl konuşacağımız konular Mehmet Bey'in gözünün gördüğü, gönlünün sevdiği, kaleminin de kağıda döktüğü anıları, hatıratı ve eserleri. Mehmet Bey birçok esere imza attı. Hatay Evliyaları, Belen Derbendi, Mecliste Merve Kavakçı olayı, Coğrafyanın Dirilişi, Kudüs'e Yolculuk, Mehmet Akif, Öze Yolculuk, Selahattin Eyyubi, İskilipli Atıf Hoca, Nurettin Topçu, Göz Gördü, Gönül Sevdi, Seyahatname. Bir doktor olmasına rağmen birçok STK'da da görev yaptı. Yardım Eli Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği ve Sınır Tanımayan Doktorlar Birliği'nde görevler ifa etti. Sayın Sılay, bir doktor olarak velut bir kaleminiz var ve onlarca eser ortaya koydunuz. Bunlardan bir tanesi de bugünkü gündemimize çok uygun olduğu için Selahattin Eyyubi ve Kudüs'ü konuşalım diye sizi davet ettim. Belki ileriki günlerde İskilip Atıf, Endülüs ve Nurettin Topçu hocamla sizlerle konuşuruz.
İnşallah.
Bize hem bugünkü günlerle çakışması anlamında Selahattin Eyyubi kimdir? İsterseniz oradan başlayalım.
Hay hay. Bismillahirrahmanirrahim. Selahattin Eyyubi, Orta Doğu Barışı'nın mimarlarından biridir. Selahattin Eyyubi, İttihadi İslam'ın yıldızlarından biridir. Selahattin Eyyubi, özellikle nesillerimizin, genç kuşaklarımızın hatırdan çıkarmaması gereken, iyi tanıması gereken cins bir şahsiyettir. Hazreti Ömer'in ümmeti Muhammed'e emaneti olan Mescid-i Aksa esaret altındayken, Kudüs-ü Şerif işgal altındayken Selahattin Eyyubi bizim gündemimizin baş paragrafıdır, başlığıdır. Böyle olmalıdır.
Evet.
Çünkü 88 yıllık Haçlı esaretinden sonra onu yeniden asli sahiplerine kavuşturan, kurtararak asli sahiplerine kavuşturan Selahattin Yusuf Eyyubi'dir. Onun için Selahattin'den mutlaka yeni nesillerimizin haberdar olması lazım. Bu arada hemen, gerçi söylemekte zorlanıyorum, milli eğitimimizin büyük bir vebali vardır. Vebali şu: neden bize Selahattin Eyyubi'yi yeterince tanıtmadılar?
Müfredatımıza yeterince almadılar diye.
Evet, neden bize Nurettin Mahmud Zengi'yi yeterince tanıtmadılar? Neden Erbil Emiri Muzaffereddin Gökbörü'yü tanıtmadılar? Ve neden dört tane kılıç aslandan biz sadece bir ve ikinci kılıç aslanı tanıyoruz? Yani neden bu ümmeti Muhammed'e, bu millete birlik ve beraberliğimizin harcını karmış olan bu devlet adamlarımızı bize tanıtmaları lazımdı. Bunu ancak biz yaygın eğitimden öğrenebiliyoruz. Evet. Kimden bunları da öğreniyoruz? Necip Fazıl'dan, Nurettin Topçu'dan, Hüseyin Cemil Meriç'ten, Kemal Tahir'den öğreniyoruz biz bu insanları, bu büyüklerimizi. Biz de onlardan aldığımız bayrağı bugün buraya getirdik. Türkiye'nin Sesi Radyosu vasıtasıyla, evet, ve şahsınızda gösterdiğiniz bu zarafet ile bizi dinleyenlere bunu takdim edeceğiz inşallah.
İnşallah. Selahattin Eyyubi kimdir? Nasıl bir ortamda doğdu? Çocukluğu nasıl bir ortamda geçti? Ve niçin Sultan Fatih'in İstanbul'u kafasına koyduğu gibi Selahattin Eyyubi de Kudüs'ü kafasına koydu. Buradan gidelim Mehmet.
Hay hay. Selahaddin Eyyubi'yi tanımak için iki şeyi bilmek lazım. Bir, Haçlı seferlerinin mahiyetini bilmek lazım. Ve 270 yıl üzerimize gelen Haçlı seferlerini bilmek lazım. İkincisi de onu, yani Selahaddin Eyyubi'yi İslam tarihine kazandıran Nurettin Mahmud Zengi'yi tanımamız gerekir. Çünkü Nurettin Mahmud Zengi ilginçtir. Ben sondan başlıyorum galiba. Nurettin Mahmud Zengi 8 kardeşin içerisinden 8 kardeşli bir aileyi alıyor. Necmeddin Eyyub'un ailesi içerisinden diğer kardeşleriyle değil, en çok Selahaddin'i sarayda tutuyor, yanında tutuyor. Onun dinlemesini, yetişmesini sağlıyor. Çünkü ondaki parıltıyı görmüş Nurettin Mahmud Zengi. Nurettin Mahmud Zengi derken hemen söylemek lazım. 1099'da Kudüs elimizden çıktı. Evet. Birinci Haçlı Seferi, Haçlıların en başarılı seferidir. Bizim aleyhimize en başarılı. Bir, Antakya'yı aldılar. İki, Antakya Prinkepsliği kuruldu. Trablus'u aldılar. Urfa'yı aldılar. Urfa Haçlı Kontluğu kuruldu. Ve Kudüs Haçlı Krallığı kuruldu. Dolayısıyla Antakya'dan Gazze'ye kadar Müslümanlar...
İslam aleminin denizle irtibatını kestiler.
Kestiler. Güzel, evet, söylediniz. Denizle irtibatımız kesildi. Tabii Kudüs başta olmak üzere bizi en çok yaralayan, uğradığımız işgal alanını burada dile getirmiş olduk. Ama sadece 1144'te, yani 45 sene sonra bir de bakıyoruz ki bir hazırlık var. İslam alemi kendine geliyor yavaş yavaş. İmadüddin Zengi, yani İsfahan başkentli Selçuklu devletinin bir atabeki. Evet. Musul Atabeyi kendisi, İmadüddin Zengi, yanında Necmeddin Eyyub diplomat ve onun yanında kardeşi bir asker, iyi yetişmiş bir asker, Esedüddin Şirkoh kardeşi. Ondan sonra bölgede Türkmen, Arap ve Kürt kökenli ümmeti Muhammed'in ordusunu hazırlıyor. Askerler. Programını hazırlıyor ve Urfa'yı Haçlıların elinden alıyor. Bu bütün ümmet için, millet için büyük bir müjde oluyor.
Sevinç kaynağı.
Elhamdülillah artık Haçlılar geriye doğru gidecek. Fakat böyle olunca da yeniden papalık bir ordu hazırlamaya karar veriyor. Yani Urbanuslar, Pierre Lermitler yeniden yollara dökülüyorlar. Onların ahfadı yeniden yollara dökülüyor. Ve ikinci Haçlı Seferi hazırlanıyor. İkinci Haçlı Seferi Nurettin Mahmud üzerine hazırlanıyor. Çünkü bir sene sonra, yani 1144'te Urfa'yı kurtardık, yüzümüz güldü. 1145'te şehit ediliyor İmadüddin Zengi. İmadüddin Zengi. Onun üç oğlundan biri Nurettin Mahmud, Seyfettin Gazi ve Mevdud, üçüncü oğlu. Üç oğlu ama bizim için en önemlisi Nurettin Mahmud. Efendime söyleyeyim. Ney valisiydi bunlar esas Selçuklar adına? Bugün IŞİD'in, yani Amerika'nın içinde tepindiği Musul valisiydi. Evet. Musul'un valisiydi.
Eski ismi Ninova.
Ninova.
Yunus peygamberin şehri.
Evet, evet. Ve Musul'a bağlı Tikrit'te yine Selçukluların idi. Tikrit'e vali olarak İmadüddin Zengi'nin atadığı Kürt Şadi adlı Selahaddin'in dedesidir. Bir devlet adamımız orada görev yaptı. Kendini kanıtlamış devletine, milletine, ümmete sadık bir devlet adamı olarak. Şavi-i Kürdi der buna tarihler. Kürt Şadi orada yıllarca Tikrit'te, yani Saddam'ın doğduğu şehir.
Saddam'ın doğduğu şehir.
Evet. Burada vali olarak görev yaptı. İki oğlu vardı. Necmettin Eyyub diplomat oldu. Esedüddin Şirkoh da Zengilerin Genelkurmay Başkanı oldu.
Savaşçı bir kişilik oldu. Evet. Okudum, baktım.
Tarihte. İyi bir muharip idi.
İyi bir muharip.
Evet. Bence stratejiyi amcasından öğrendi Selahaddin Eyyubi. Ama devlet...
Diplomasiyi de babasından.
Babasından, ama devlet terbiyesini de Nurettin Mahmud'dan aldı. Nurettin Mahmud ava dahi çıksa Selahaddin'in yanında götürürdü. Aralarında 17 yaş fark var. Selahaddin'e bu kadar güvenirdi. Mesela Çevgan oyunu oynanacak. Ulema karşı çıkıyor. O günün uleması kim? Kadı Fadıl, Şeyh-i Şuyuh Sadreddin, Muhaddis Şeddat. Selahaddin de ilginçtir. Hayatında bunları yanından ayırmadı. Sürekli müşavere halinde oldu. Cepheye dahi gitse cephede bu ilim adamlarını yanında taşıdı. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmed'in günlüğünü tutan Aşık Paşazade'dir. Aşık Paşazade tarihinden biz daha çok tanıyoruz Fatih Sultan Mehmet'i. Evet. Ama Selahaddin'in günlüğünü tutan da İbnül Esir'dir. İbnül Esir'den öğreniyoruz. Selahaddin'in günlüğünü öğreniyoruz.
İslam coğrafyasının en maruf tarihçisidir İbnül
evet,
Esir.
Evet, doğru efendim.
Böyle bir ortamda savaşçı bir amca, diplomat ve
baba,
asil bir baba, öbür evet. taraftan bir Atabek, de diplomasiyi gören, yetişti.
Evet.
Üçlü sacayla yetişti. Evet. Neden kafasına Kudüs'ü koydu? Çünkü bunu söylerken Selahaddin Eyyubi ile ilgili araştırmalarımı yaparken şöyle bir söz kendilerine atfediliyor. Bir gün bir dostu hiç gülmüyorsun sen diyor.
Hmm.
Biraz tebessüm et.
Yüzün gülsün.
Yüzün gülsün.
Kudüs'ten önce
diyor
bu.
Diyor ki evet.
Kudüs'ü fethedin.
Kudüs diyor işgal altındayken nasıl gülebilirim?
Yiyebilirim, içebilirim.
Dediği
nasıl
şeyler,
konuşabilirim?
Evet. Evet. Ve bir Kudüs sevdası, bir Kudüs ülküsü, bir Kudüs
müthiş.
Gayesi var.
Müthiş. Nereden var bu?
Nereden var?
Bu önemli. Efendim 1138'de Tikrit'e dünyaya geldi.
Evet.
Geldi ama orada bir olay var idi. 2 yaşındayken onu hemen bunu gördü. İmadüddin Zengi bunu gördü. Ve aileyi aldı Musul'a getirdi. Yani şimdi ta geriye gitmemiz icap etti. Bu aile kim? Nereden geldi ki buraya? Aslında bu Ravadi kabilesine mensup idi.
Yemen'den bir Yemen'de, Arap kabile aslında.
Himyeri devletinin bir hanedanıydı. Evet. Ravadi hanedanı idi. Bu geldi şeyde hem güvenlik hem güç bakımından hem fikri potansiyel bakımından kendilerine çok benzeyen Batı tarihçilerin ifadesi Müslüman Ortodoks Ortodoks Müslümanlar dediği Sünni Müslümanlardan Sünni olan Müslüman. Hezbani aşiretiyle bir araya geldi. Hezbaniler aralarına böyle bir irfan sahibi kabileyin katıldığı için mutlu oldular. Onlar da Kürtleşmeye doğru kızalıp veri gittikleri için mutlu oldular. Çünkü o zaman ne Türklük, ne Kürtlük, ne evet. Araplık gibi
bugünkü anlamda
böyle ilkel
bir
anlamda bir
yoktu.
Yok idi elhamdülillah. Ümmetin evlatlarıydı hepsi de. Ufukları aynı, hedefleri, destinasyonları aynı idi. Mutlu oldular. Şimdi ben hemen sözü şey getireceğim. Bir de bakıyorum ki Selahaddin'in annesi Antakyalı bir Türkmen. Buyur. Şadi-i Kürdi oğluna gitmiş Harim emiri. Harim 20 kilometre Antakya. Şu anda Suriye sınırları içinde ama bizim bir ilçemiz. Harim emiri Şahabettin Mahmut Tokuş'un kız kardeşi Mesude Hatun'u oğlu Necmettin Eyyub'a almış. Müthiş bir şey. Necmettin Eyyub.
2 yaşında Musul'a geldi.
Musul'a geldi.
Bir rivayette Halep'te diyenler de var.
Devam edeceğim.
Evet.
Musul'dan bunu aldılar doğru şeye. Baalbek var Baalbek. Evet. Orada vali oldu. Diplomat ama bir de baktılar ki Kudüs'e çok yakın. Yani Haçlı birliklerine çok yakın. Ama tam 6 yaşına geldiği zaman Kudüs kurtuldu. Selahaddin 6 yaşında Kudüs kurtuldu. 6 yaşındayken Selahaddin daha Sübhaneke'yi hecelerken babası Necmettin Eyyub, Kürt Şadi'nin oğlu Necmettin Eyyub ve annesi Şahabettin Mahmut Tokuş'un kız kardeşi Mesut Hatun'un evde konuştukları Kurtlar Vadisi değildi. Veya herhangi bir diriliş değildi. Kudüs konuşuluyordu. Evde devamlı Kudüs konuşuluyordu. O daha Sübhaneke'yi hecelerken Kudüs sevdası yüreğinde filizlenmeye başladı Selahaddin'in. Yani onun bütün mektep hayatı, üniversite hayatı
Şam'da.
Şam'dadır. Üniversite okul, hayatı okul, diyorum okul, ne demek istedim? Çünkü üniversite diyorum doğrudur. Nasıl bir El Eser Üniversitesi var?
Mısır Kahire'de.
Kahire'de. Nasıl ki bir Kurtuba Üniversitesi var? Aynı yıllarda.
Endülüs'te.
Kurtuba şehrinde Kurtuba Üniversitesi var. Nizamiye Medresesi var. Bağdat'ta, Şam'da da Nuriye Medresesi var idi. Nuriye Medresesi'nin de banisi Nurettin Mahmud Zengi'ydi. Bu üniversitenin Darul Hadis mezunudur Selahaddin Eyyubi. Yani elinde kılıç, keyfe me yaşa ortaya çıkmış genelkurmay başkanı bir subay falan değildir.
Komutan değil.
Önce bir akademisyendir. Bunu bilelim.
Şeyi okurken ben hayatını astronomiye, fiziğe, matematiğe de özel bir yeteneğe, özel ilgisi var. Ama kendi fıtri mizacı 26 yaşında amcasıyla beraber Mısır seferine gidinceye kadar ilim ehli olmaya, irfan sohbetlerine katılmaya, ilim tedris etmeye çok müsait. Ancak 26 yaşına geldiğinde amcasıyla çıkmış olduğu Mısır seferinde onun askeri zekası ve dehasını keşfediyorlar. O yüzden kendi yine ben araştırdığımda sözlerinde şöyle bir sözü de var. İnsan ya ilim öğrenmeli ya da Allah yolunda cihad etmeli diyor. Burada eğitimi Şam'dan aldı ve o biraz hızlandırırsak iyi
hemen
olacak gibi 26 yaşında amcasıyla bir Mısır seferi
1164. 1162'de Nurettin Mahmud'un müthiş bir olayı var. Onu Medine'ye götüren bir olayı var. Resulullah'ın mezarını iki cizvit rahibi gelmiş Endülüs'ten. Resulullah'ın hayranize gelmişler. Ve
yakın bir yerde tutmuşlar.
Yakında. Bunu bir geçiyorum ben. Evet. Hemen Selahaddin'e geliyorum. Selahaddin'e diyorlar ki Haçlılar Kahire'de pazar kurdu. Fatımi hilafeti onlara bu imkanı verdi. Yani eğer Kahire'de elimizden giderse bütün Kuzey Afrika Ukbe bin Nafi'den beri sahabe Atlas Okyanusu'na kadar uzanan bu buradaki Müslümanların ne Şam'a gelmesi ne Mekke Medine'ye gitmesi mümkün değil. O zaman biz bunun yolunu kesmemiz lazım. Haçlıların Kahire'ye girmemesi lazım diyorlar ve Vezir Şaver de can havliyle Şam'a geliyor. Ne olur yetişin diyor. Gidiyor Kahire diyor. Büyük asker Genelkurmay Başkanı Esed-i Şirkoh'ta evet sultanım gitmemiz lazım deyince tamam diyor. Sen ve senin yardımcın olarak Selahaddin'i diyor görevlendiriyorum diyor. Amcası gidiyor. Bak bu da ilginç bir şey. Gidiyor diyor ki Selahaddin diyor hazırlan diyor Kahire gidiyoruz. Gelmiyorum diyor. Çok, amcaya posta atıyor.
Çok nazlanıyor orada. Gitmek istemiyor.
Müthiş bir şey. Bak, az önce söyledin ben yönlendirdin yani. Nasıl olur diyor. Söylendi böyle karar verdi diyor. O bizzat Sultan Nurettin Mahmud söyledi diyor. Gelmiyorum diyor. Çünkü o öyle bir kitap hayranı, öyle bir akademisyen, bir ilim adamı der ki eğer Selahaddin ata binmeseydi 26 yaşında Şeyh Selahaddin olurdu. Şeyh-i Şuyuh Selahaddin olurdu derler. Büyük bir ilim adamı olurdu. Bu sefer kardeşine gidiyor. Diyor ki yani Necmettin Eyyub'a ya söyle şu buna diyor ya bak bana diyor böyle cevap verdi diyor. Kahire beraber gideceğiz diyor. Gidiyor babasına da aynı postayı atıyor. Gelmiyorum diyor. İkisi birden gidiyorlar sultana. Sultanım diyorlar. Bu böyle bir şey gösterdi bize direniş. Gelsin buraya diyor. Geliyor. Selahaddin diyor. Hazırlan. İttihadi İslam için gitmen lazım. Amcanın yardımcısı olarak diyor. Kahire'ye gideceksin. Verdiği cevap. Baş üstüne sultanım. Bu bir devlet terbiyesidir.
Evet.
Değil mi? Babana, amcana, dayına, annene, teyzene bunu yaparsın ama ufku gören devletin biri için bu devlet terbiyesi güzel almış ve gidiyor. Derler ki ata binerken idama gider gibi kitabı bıraktı da ata bindi derler. Böyle bir kitabiyatçı Selahaddin. Evet gitti. İlginçtir. İlk seferden dönerken büyük bir karşılama yaptı Nurettin Mahmud kendisine ve kendisini başkentin şehnesi yaptı. Bir ünvan verdi. Ünvan değil bu, görev verdi. Şehne başkentin emniyet müdürlüğüdür. Dımışk'ın emniyet, Ankara'nın emniyet müdürü mesela, İstanbul'un emniyet müdürü
gibi.
Gibi mesela ve burada bütün böyle acil suçların kökünü kuruttu. Kendini orada da kabul ettirdi. Bak cephede varıldığı zaman demişler ki mesela muazzam bir ordu var karşımızda demişler. Ne yapalım? Selahaddin'in verdiği cevap hem demiş sultandan demiş şey alırız, görev alırız, aşın ekmeğini yeriz hem de bekleriz değil mi? Haydi demiş. Yani askeri de coşturmuş. Evet. Hakikaten o büyük ordu içerisine bir girmişler. Giriş o giriş. Selahaddin'in de burada bir payı vardır.
Amcasıyla bu birinci, ikinci, üçüncü Mısır seferleri
üçüncü Mısır
var.
Üçüncü Mısır seferinde hemen hızlandırıyorum.
Hızlandırıp oradan da Kudüs'ü fethine gelelim.
Bir, İttihad-ı İslam'a giden yola bak. Fatimi hilafetini bitiriyor. Hı hı. Ve Abbasilere haber veriyor. Diyor ki hilafet teke inmiştir. Bayram yapılıyor Bağdat'ta sevinçten. Sonra kendisine sultan ünvanı veriliyor. Sarayı olmayan sultandır Selahaddin Eyyubi. Evi bile yoktu. Şam'a geldiği zaman babasının evinde kalıyordu. Mısır Fatihi. Böyle güzel bir portre var karşımızda. Sonra oraya kardeşi Adil'i bırakıyor. Tam 1154'te mecburen Nurettin Mahmud vefat edince çağırıyorlar gel diyorlar. Çünkü diyorlar Halep'e diyorlar şeyi bıraktı. Oğlu İsmail diyorlar vali olarak atandı. Çünkü Seyfettin Eyüp ve Mevdud öyle istiyorlar. Yani aile başlıyor, fitne başlıyor efendim. Bırakıp geliyor ve onlara diyor ki yapmayın diyor. Ey sultanımın oğlu sultanım diyor. Ey büyük sultanımın oğlu sultanım. Sana diyor böyle kulağına üflenenlere itibar etme. Yanı başımızda büyük düşman var diyor Şam'da, Kudüs'te. O bizi böyle parçalamamızı bekliyor. Ne olur diyor, birlik olalım diyor. Ama onlar diyorlar ki hayır olmaz. Mecburen kuşatıyor. Yani Hama Humus Şam'a bağlı oluyor. Ama Musul ayrı bir baş çekiyor. Çünkü Seyfettin Gazi orada. Kendisi de kuşatıldığı zaman mecburen kuşatıyor. Alması lazım Halep'i. Fakat ilginçtir hayatında ilk suikastı yakın akrabalarından görüyor. Suikast çadırda yatarken Şeyhul Cebel Sinan Hasan Sabbah'ın uzantıları var orada. Ona diyorlar ki öldür. çadırına kadar geliyorlar. Nasıl ki şimdi FETÖ ihanetinin
mensupları Rus Büyükelçiye yaptığı gibi ya da
hatta Genelkurmay Başkanı yardımcısı olduğu gibi, hatta Cumhurbaşkanımızın yaveri oluşu gibi bu kadar yakına kadar gelmişler. Onun için Cumhurbaşkanımızın sözü son derece isabetlidir. Hakikaten Hasan Sabbah'ın fedailerinin konumunda bugünkü paralel ihanet. İnşallah hayat
tekerrür ediyor. İnşallah.
İnşallah. Allah birliğimize zeval vermesin. Amin. Devletimize zeval vermesin. Amin. Hem devletimize hem devlet adamlarımıza dua etmemiz lazım abi. Eyvallah. Ondan sonra tam o sırada kurtuluyor. Bırakıyor kuşatmayı. Hemen Hama dağlarındaki Şeyhülcebel Sinan'ı kuşatıyor. Kuşatınca dayılarına haber gönderiyorlar Selahaddin'in. Harim'den geliyor dayıları. Diyorlar ki Selahaddin tövbe etti. Bir daha sana karşı hiçbir şey eyleme girmeyecek. Affet diyorlar ve emrinde olacak diyorlar. Hemen bırak. Çok çabuk affeden bir insandır. Çok merhametlidir Selahaddin. Hakikaten ama çok ilginçtir. İleriki yıllarda bir de görüyoruz ki bunları değerlendiriyor. Kral Konrad ile Kudüs'ün fethinden sonra Kral Konrad ile Aslan Yürekli Richard'a suikast yaptırıyor. Kral Konrad öldürülüyor. Aslan Yürekli Richard kıl payı kurtuluyor. Şimdi geldik 1186'ya.
Fethe geldik.
Ve gönüllü olarak Halep katılıyor daha sonra. Bu olaylardan sonra. Eyyubi'ye. Tamam diyor. O da diyor ki hayatımda bu kadar mutluluk duyamazdım ben diyor. Halep'in, çok mutlu oldum diyor. Halep'in Nurettin Mahmud'un kızı geliyor diyor ki sultanım diyor Selahaddin'e Azez'i bana ver diyor. Azez çiftliğiyle verdim o zaten sizin hakkınızdı diyor. Böyle veren ikram eden biri. O sizin hakkınız zaten sultanım diyor. Kızına veriyor. Kim ne istediyse veriyor. Ve 1186'ya geliyoruz hemen. Onu söylüyorum ben. 1186'da tıpkı Çırağan Deklarasyonu gibi 1997 bir toplantı yapıyor. Toplantıda o zaman 33 devlet var idi. Yarı bağımlı, bağımsız ve
halkı Müslüman olan devleti dediğimiz 33 devlet vardı.
Var idi. Atabekler ve emiratlar dahil. Bunları Şam'da topladı. 1186 Şam Deklarasyonu yayınlandı. Birlik kuruldu. Dedi ki herkes kendi bulunduğu bölgede Eyemen hakim. Ancak dedi ben yardım istediğim zaman bana asker ve lojistik destek vereceksiniz dedi. Hepsi kabul ettiler bunu. Bir sene sonra ilginç bir olay cereyan etti. Hettin Meydan Muharebesi.
Filistin topraklarında bir yer.
Taberya Gölü civarında. Şu anda gene Lübnan sınırları içerisinde. Taberya Gölü civarında bir savaş. Bu yine bunun dehası, Selahaddin'in dehası gündeme geldi.
Bir virgül isteyeceğim lütfen. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyenleri, Doktor Mehmet Slay Bey ile Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ün fethi ve günümüze yansımalarını konuşuyoruz. Haçlı ordusunu özellikle o Hittin'e doğru çekiyor. Orada öyle bir strateji uyguluyor.
Evet, Tabere Gölü'ne.
Hittin'de tıpkı Peygamber Efendimiz'in Bedir Savaşı gibi kuyuların olduğu bir yer.
Aynen. Kendisi, göl, Taberya Gölü.
Göl var evet. Orada suya ulaşım yollarını kendi askerleriyle kesiyor. Bu arada Haçlı ordusu Kudüs'ten çıkıp oraya gelinceye kadar hem enerjisini hem suyunu hem moralini bitiriyor.
Aynen.
Ve o savaşta çok çetin bir savaş oluyor.
Evet. 1187'de Taberya Kalesi'ni alıyor ama iç kaleye sığınıyor şövalyenin eşi. Ve oradan güvercin uçuruyor. Diyorlar ki yetişin biz esir olmak üzereyiz. Bunun üzerine ordu Kral Guy komutasında bütün şövalyeleriyle, her şövalye bir tank demektir bugüne göre. Çünkü ok işlemiyor. Böyle bir Nurettin Topçu'nun ifadesidir bu. Şövalye demek tank demektir derdi. Geliyorlar, öyle bir yere geliyorlar ki Temmuz. Sıcak hava şeyler çıkıyor üzerlerinden ama göl tarafını tutmuş, Müslümanlar tutmuşlar. Can havliyle göle doğru geliyorlar ama çok leş bırakarak geri dönüyorlar. Evet. Bizden de şehitler oluyor. Çekiliyorlar geri.
Ağır kayıp
oluyor. Gece sabaha kadar tekbirler getiriyor Müslüman ordusu. Onlar susuz kalmışlar. Kuşatma altındalar. Geri dönüş yolları da kuşatılmış. Ve çalılar yakarak dumanlarla birlikte bir anda Müslüman mücahitler Haçlı ordusunun üzerine doğru geliyorlar. Dumanların arasından Müslümanlar ve Selahaddin Eyyubi atın üzerinde bakıyor ki kutsal haç, kırmızı çadır yıkılıyor. Yani kralın çadırı yıkılıyor. Kendini böyle attan düşer gibi aşağıya atıyor. Secdeye kapanıyor ve Allah'a hamd ediyor. Allah'ım diyor, Mescid-i Aksa'yı görüyorum diyor. Secdeye kapanıyor. Sonra müthiş şeyler var, güvendiği adamlar vardır. Bahaeddin Karakuş ve Murat Han. sağ sol kolu, en güvendiği adamlar. Zaten Murat Han onu çadırdaki suikastında kurtarandır. Yani müdahil olup kurtarandır. Onlar kutsal haçı getiriyorlar. Kral Gu'yu getiriyorlar. O Kral Gu'ya bir misafir gibi davranıyor.
Esir alıyor. Kudüs krallığının, kontluğunun hepsini, başındaki adamı.
Evet.
Bu savaşta mağlup ediyor. Esir alıyor ama ona bir kral gibi de ağırlıyor. Yani böyle bir nezaket.
Hermon Dağı'ndan getirmiş karla soğutulan şerbeti ona şöyle uzatıyor. Alıyor böyle, içiyor ve yanında bir katil var. Küfürbaz Renault derler. Resulullah'ı sövdüğü için küfürbaz Renault derler. Selahattin de diyor ki anama, bacıma sövse, yani en yakınlarıma sövse affederim. Ama Resulullah'a sövdü bu diyor. Onu mutlaka elimle öldüreceğim demişti. Küfürbaz Renault. Bu da ayrı bir motif
bahis,
yani.
Evet.
Bahis. Ona uzatırken dur diyor Kral Gu'ya. Ben sana verdim, ona vermedim diyor. Ve bırakıyor şeyi. Onu tutuyor eline, çıkartıyor meydana. Diyor ki ben diyor Allah'a kasem etmiştim seni elimde öldüreceğim diye. Çünkü sen Resulullah'a küfretmiştin diyor. Hacdan gelenlerin yolunu kesmiştin ve onlara gelsin Muhammed sizi kurtarsın diyen adam diyor sen. Fakat diyor dinim gene engel oluyor diyor. Yani eğer diyor İslam'ı kabul edersen yine kurtulursun diyor. Dinim bana izin vermiyor diyor. Kabul etmem diyor o da. Böyle muannit biri. Hemen Karakuş'la Murat Han kollarını tutuyorlar, indiriyorlar. Selahattin Eyyubi kılıçla vuruyor, öldürüyor. Tekrar heyecan içine düşüyor bu sefer. Bütün şeyler, esirler. Yani komutanlar. Böyle hemen onlara diyor, size zeval vardır diyor. Zaten su uzatması affettim demesiymiş.
Affettim demesi.
Yani siyasi racon gereği.
Ve bu şekilde 88 yıldır Haçlıların emri altında olan, işgali altında olan Kudüs kurtuluyor.
Kudüs değil, Hittin Savaşı kazanıyor. Kudüs 2 ay sonra kurtuluyor.
2 ay sonra.
Kurtuluyor.
Birinci aşaması bu aşama.
İlk cuma.
Evet.
İlk cuma hutbesinde.
Gelelim Kudüs'e.
Kudüs'e şimdi geldik.
3-4
Kudüs'e girdik. Evet. Kudüs'e geldik. Kudüs'te Şam'dan gelmiş Şeyh Muhyiddin diye biri var. Muhyiddin Arabi değil ha. Şeyh Muhyiddin diye biri var. Bir Şam müftüsü. O çıkıyor. Hutbe verirken diyor ki göreceksiniz bütün şeyler size dua edecekler. Kudüs'ü tekrar kurtardınız. Hazreti Ömer size şefaat edecek. İşte falan övüyor. Ondan sonra bir cümlesi var. Diyor ki Sübhane, bir kompliman yapmak istiyor Selahattin. Sübhanellezi enkaza beytül makdis bi seyfil ekrat diyor. Der demez Selahattin ayağa kalkıyor. Diyor ki kayf kul sübhanellezi enkaza beytül makdis bi seyfil müslimin diyor. Hemen düzeltiyor. Ne demek istediğini ifade edeyim. Siz anladınız biliyorum.
Evet.
Diyor ki Allah ne yücedir ki Kudüs-i Şerif'i Kürtlerin kılıcıyla kurtardı diyor. Selahattin ayağa kalkıyor. Dur diyor. De ki Allah'a hamdolsun. Allah ne yücedir ki Kudüs-i Şerif'i Mescid-i Aksa'yı Müslümanların kılıcıyla kurtardı. Bir de bak ırkî söylemi dahi ayağı altına alan bir güzel insandır. Şavi-i Kürdi'nin torunudur. Mesude Hatun'un evladıdır. Ama ümmetin cins hücresidir. Soy hücresidir.
Çok kök iyi, hücresidir.
Kök hücresidir. Onu iyi tanımamız lazım bizim. Selahattin Eyyubi. Şimdi o zaman bir Selahattin Eyyubi ittihad için yetti. İslam'ın birleşmesi için, milli birlik için, ümmet birliği için. Şimdi her ülkenin, her şehrin bir Selahattin çıkartması
aynı
lazım.
Aynı bölünmüşlüğü, aynı parçalanmışlığı bugün de yaşıyoruz değil mi? İnşallah.
Evet. Şimdi 57 parçayız.
57 parçayız. Allah bu ümmete, bu millete yeni Selahattin Eyyubiler nasip eden inşallah.
Amin.
İnşallah.
Amin.
Ben sevgili dinleyenler programı kapatmadan önce beni en çok etkileyen yine bir sözüyle Selahattin Eyyubi'nin Allah ona rahmet eylesin.
Amin.
Resulullah'ın şefaatine nail eylesin
amin.
Onu. Ölmek üzereyken ey ahali diye topluyor.
Oo, müthişsin. Evet. Ya.
Milleti. Şarkın hakimi Sultan Selahattin ölmek üzere. Ve ahirette ancak kefen bezini kaldırıyor.
Evet.
Elimdeki bu bez parçasını götürebilmekteyim.
Evet.
İbret olsun size
evet,
diyor.
Evet.
Böyle diyen bir büyük bir adam. Ondan ibret almayı,
evet,
onun yolunda olmayı, onun ahlakıyla ahlaklanmayı Allah bize nasip etsin.
Amin.
Son cümleyi alıp
son
kapatacağız.
Cümleyi diyorum. Nurettin Mahmut gibi 3 ideali vardı. Bunu oğluna ve kardeşi Adil'e söylüyor. 3 ideali var. 1- Nereye el atsak Allah bize yardım etti diyor. 1- İttihadı İslam'ı kurduk. Kudüs-i Şerif'i 88 yıllık esaretten kurtardık. Şimdi ne yapalım diyor. Adil diyor ki Konya'yı Şam'a bağlayalım. Oğlu Ali de diyor ki Artukoğullarının başkenti Mogol tehlikesi oradan geliyor. Mardin'i buraya bağlayalım diyor. Diyor ki ikisine de, ikiniz de isabetsizsiniz. Bundan sonraki hedef nedir biliyor musunuz diyorlar. Diyor, nedir sultanım diyorlar. Bir diyor, son. Diyor ki, لَتُفْتَحَنَّ الْكَنْسْتَنْتِنِيَّ فَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ.
Yani İstanbul'u fethetmek.
İstanbul'u diyor. Fethetmek. Evet. Görüyor musun? O edemedi. Onu senin deden fethetti. Ama o istiyordu ki Resulullah'ın iltifatı kendisine olsun.
Bana mazhar olsun.
Ama bizlere oldu. Ona evet. Oldu %100. Çünkü innemel amalu bin niyye.
Eyvallah.
Niyetler.
Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, bu programın hazırlanmasında emek veren Sayın Murat Baran'a, Aruz Yaman hanımefendiye, teknik masadaki Sefa Kayabey'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk, yeni bir konuyla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Akılda kalanlar.